Merhaba, Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 75. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece Aşıroğlu. Önümüzdeki birkaç bölüm boyunca sizlere yas ve melankoliyi anlatıyor olacağım. Yas ve melankoli psikanaliz için önemli bir mesele. Ancak psikanaliz literatürünün bütününe baktığımızda bu konu üzerine hak ettiğinden az konuşulmuş diyebiliriz. Güncel tabiriyle underrated kalmış bir konu. Hatta birkaç haftalık bir literatür, sıkı bir çalışmayla üzerinden geçilebilecek birkaç haftalık bir literatür sadece. Psikanalizin kendisinin belki de yıllar süren bir tür yas uğraşı olduğunu iddia edebilecekken, bu temanın diğer başka konulara oranla göz ardı edilmiş olmasının da düşündürücü olduğunu söyleyebilirim. Yas ve melankoli üzerine yapacağım bu konuşmanın ana hattını, ana iskeletini şu sorular belirliyor olacak. Freud'un 1917'de yayımlanan Yas ve Melankoli makalesi bize ne anlatıyor? Bu metinde bahsi geçen yas uğraşının gerçekleşmesi için Freud'un öngördüğünden farklı olan diğer ön koşullar nelerdir? Yas gerçekten de Freud'un tartıştığı gibi bireysel bir görev midir? Yoksa toplumsal olarak da ele alınır mı? Peki yas süreci hiç biter mi? Ve son olarak Lacan, yas ve melankoli ile ilgili neler söylemiştir? Buna da kısaca değiniyor olacağım. Konumuza önce keder ve yası ayırarak başlayalım. Yas, bir kayıp yaşadığımız anda kendiliğinden otomatikman gerçekleşir mi? Bu bir soru. Bir görev olması, buna yas görevi denmiş olması, bunun öyle olmadığını ima ediyor zaten. İster ölüm sebebiyle olsun, ister ayrılık sebebiyle, birinin, sevdiğimiz birinin kaybına tanık olduğumuzda ya da bunu duyduğumuzda ilk tepkimiz keder olur. Fakat kederlenmek ile yas tutmak aynı şey değildir. Yas tutmak asla otomatikman gerçekleşmez. Freud yas için şöyle der. Zihnimizde ona karşı bir isyan, bir direnç vardır. Libido, yatırım yaptığı nesneden ayrılmak, tuttuğu yeri terk etmek istemez. Yas üzerine yapılan araştırmalar, yas tutan insanların yarısının sevdikleri kişiyi içeren halüsinasyonlar deneyimlediğini göstermiş. Freud da makalesinde insanların sanrısal psikoz yaşayarak gerçeklikten yüz çevirebileceğini ta o yıllarda bizlere söylemiş zaten. Sözün özü, yas süreciyle ilgili hiçbir şey doğal olmayabilir, normal, norma uygun olmayabilir. Bu açıklamalardan sonra şunu söylemek de mübah olacak. Birçok kişi için yas hiç gerçekleşmez. Yasın tutulabilmesi için kayıp aracılığıyla bir düşünme süreci gerçekleşmelidir. Bu gerçekleşmeden bize kalan ancak atıl, ham, çözülmemiş bir yastır. Ya da kişi melankoliye takılıp kalır. Şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Yasta ölenle kederlenilir ama melankolide ölenle ölünür. Yavaş yavaş Freud'un Yas ve Melankoli metnine geçelim. Bu metnin taslağı 1915'te hazırlanıyor. 2 yıl sonra yayımlanıyor bu metin. Freud'dan önce net tıp literatürü, bu iki kavramı birbirleriyle bağdaştırarak bu kadar sistematik bir biçimde ele almıştı ne de melankoliyi kayıp deneyimiyle ilişkilendirmek günümüzdeki gibi yaygın bir kabuldü. Bugün melankoli nedir diye sorduğumuzda birçok insanın zihnine şu çağrışımlar gelecektir muhtemelen. İşte hüzün, acı, nostalji ama böyle ıstıraplı bir nostalji. Geçmişte çoğunlukla manik haller veya yaratıcı dönemlerle ilişkilendiriliyordu melankoli. Melankolinin en yaygın semptomları farklı tanımlamalarda korku ve keder olarak geçiyor. 19. yüzyılın ortasına kadar üzüntü ve moral bozukluğu melankoli tanımlarında görülmezdi ilginç bir şekilde. Belli bir konuda saplantı melankolinin başat kriteri iken, klinik tablosunda da depresif duygulardansa aslında anksiyete hakimdi. Şu anki klinik gözlemimizde bunu doğruluyor. Aslında anksiyete en saf haliyle melankolide mevcuttur diyebiliriz. Freud'un metnine geri dönelim. Bu metinde amaç melankoliyi normal yas duygulanımıyla karşılaştırarak melankolinin yapısını aydınlatmaya çalışmak. Yas da, melankoli de insanların bir kayba verdikleri tepkilerdir. Yas uzun ve acı verici bir süreçtir. Freud yasın işlevini sağ kalanların anılarını ve umutlarını ölen kişiden ayırmak olarak tanımlar. Bu süreçte Kaybedilen kişiye dair tüm hatıralarımızı tekrar tekrar diriltir, kumaşı ona dair beklentilerimizden dokunmuş hayallere dalar gideriz. Kaybettiklerimiz peşimizi bırakmaz. Anılar ve umutlar adeta bize dadanır. Bu sürecin sonunda ise onların bizi sonsuza dek terk ettikleri gerçeğiyle yüzleşmemiz ve bunu idrak etmemiz beklenir. Eminim bazılarınız da bu cümleyi söylememle birlikte şu sorular belirmiştir. O halde bu sürecin sonu var mı ki? Sonu olan bir yas başarıyla, öyle hakkıyla tutulmuş bir yas mıdır? Böyle bir şeyden bahsedilebilir mi? Bazı yaslar başarısız mı olur? Bu sorulara da yine konuşmam boyunca değinmeye çalışıyor olacağım. Yas süreci dedim, bir süreçten bahsettim ama Freud birçok kez yas işi, yas uğraşı tabirlerini kullanır. Tıpkı dream work de olduğu gibi, yani Türkçesi rüya uğraşında, rüya işinde olduğu gibi. Nasıl ki rüya uğraşı bir fikri ya da bir arzuyu çarpıtmalar, yoğunlaşmalar ve bunun gibi bilinç dışı mekanizmalar aracılığıyla dönüştürerek çetrefilli bir rüya olarak dışa vurmaksa, benzer şekilde de yas uğraşı kaybettiğimiz kişiye dair fikir ve hayallerimizle ne yapacağımıza, onları nasıl ele alacağımıza, işleyeceğimize, düzenleyeceğimize ilişkindir. Kaybedilen nesnenin bütün farklı temsillerine geri dönüp bakılmalıdır. Yasta yer değiştirme ve yeniden düzenleme mekanizmaları içkindir. Şöyle ki, kaybettiğimiz kişiyi zihnimizde farklı mekanlarda, farklı zamanlarda, farklı bağlamlarda kerelerce canlandırırız, hayal ederiz. Yani yasın tekrar etmeyle de bir ilişkisi var. Bu tekrar etme yas sürecinin tıkır tıkır işlediğine dair bir gösterge mi yoksa bir tür tıkanmayı mı işaret ediyor? Bu tabii ki de bir soru işareti. Belki bu konuşmamın sonunda buna dair bir fikrimiz olabilir. Yas uğraşının esas ayağı bir nesneyi tüm çehreleriyle temsil etmek olsa da öteki bazı süreçlerde gereklidir. Freud'un metninden çok fazla sapmak istemiyorum. Bu metinden ilerlediğim için diğer süreçlerden bir süre sonra bahsedeceğim. Muhtemelen bir diğer bölümde bahsediyor olacağım. Önce melankoli yastan nasıl ayrılır? Biraz buna değinelim. Tabii melankoli derken bir semptomdan bahsetmiyorum aslında. Oğuzhan da bahsetmişti psikanalitik tanılardan. Nevroz, psikoz, sapkınlık. Bunlar bizim için yapıları oluşturuyordu. Melankoli ise psikozun alt kategorilerinden biri. Yani aslında psikanalitik bir yapı. Burada bunu hatırlatmak istedim. Peki konumuza devam edelim. Melankoli yastan nasıl ayrılır? Freud'a göre yastaki kişi kaybettiğinin ne olduğunu öyle ya da böyle bilir. Melankolide ise kaybedilenin ne olduğu, bu kaybın mahiyetinin ne olduğu illa aşikar değildir. O kadar bariz değildir. Melankolik bazı vakaların tarihçesinde sevilen birinin kaybı bulunabilir. Diğer bazı vakalarda ise kayıp daha çok manevidir. Bu ne demek? Sevilen kişi işte gerçekte ölmemiştir. Ama bir sevgi nesnesi, bir aşk nesnesi olarak yitirilmiştir. Geri kalan bazı vakalarda ise neyin kaybedilmiş olduğu açıkça anlaşılamaz. Hatta bazılarında kayıp bilinse bile, melankoliğin kimi kaybettiğine dair az çok bir fikri olsa bile o kişinin neyi kaybettiğini bilmez. Burası önemli bir ayrım. Çünkü şunu ima ediyor, şunu söylüyor bize. Kimi kaybettiğimiz, o kişide neyi kaybettiğimizle aynı şey değildir. Ki bu ayrımın getirdiği zorluk yas sürecini bloke edecek. Freud, bu durumun bizim melankoliyi bilincine varılmamış bir nesne kaybıyla ilişkilendirmeye sevk edeceğini söyler. Peki, bu durumun klinikteki görünümü nasıl olacak? Bu melankoli tablosunu klinikte nasıl anlayacağız? Yastan farklı olarak neler görebileceğiz? Freud, melankolinin klinik tablosunu ayrıntılarıyla şu şekilde betimliyor. Melankolinin, diyor Freud, temel özelliği öz saygıdaki azalmadır. Melankolikte de yas tutan kişide de olduğu gibi derin acılarla dolu bir üzüntü, dış dünyaya olan ilginin kesilmesi, sevme kapasitesinin kaybedilmesi mevcutken, yastan farklı olarak melankolide kendini suçlama ve kendini kötülemeye varıncaya kadar öz saygı düşer ve hayali bir ceza beklentisi içinde olunur. Çünkü yasta olduğu gibi çorak ve bomboş olan dünyanın kendisi değil, kişinin benliğinin ta kendisidir. Kayıpla birlikte melankolik kişinin öz imgesi radikal bir şekilde, yani kökünden değişmiştir. O artık değersiz biridir. Hiçbir şeyi hak etmez. ve bunu açıkça ifade etmekten, ısrarla söylemekten, kendinin ne kadar değersiz, ne kadar rezil olduğunu konuşmaktan da geri durmaz. Hasta der Freud, herkesin karşısında kendini alçaltır, küçük düşürür. Mesela depresif bir kişi de değersiz hisseder ama bıkkındır, susar, kelimelerin artık bir şey ifade etmediğini düşünür, konuşmaz, yılmıştır. Ya da nevrotik biri de değersiz hisseder ama bunu kendisindeki bir özellikle bağdaştırır. Melankolik içinse kendi özü değersiz, kusurlu veya yanlıştır. Nevrotik biri de kendisindeki bir dürtü veya düşünce için huzursuzlanır. Örneğin klinikten çokça biliyoruz obsesyoneller suçluluk hisleriyle bir terapiye başvururlar. Ama melankolik kendini direkt kötü bir insan olduğu için suçlar. Ben kötüyüm der. Kendini suçlamayı Freud melankolinin tanımlayıcı özelliği olarak addetmiştir. Tüm bu betimlemelerden anlaşılacağı gibi melankolin yakınmaları varoluşsal yakınmalardır, ontolojiktir. Yani değersiz, suçlu, yetersiz hissetmekle kalmaz. Bilir ki o zaten öyledir. Onun anlatısına şüphe değil, kesinlik hakimdir. Bu yüzden de parantez açtığımda belirtmiş olduğum gibi melankoli psikozun bir alt kategorisidir. Nevrozun değil. Kendilerini hataları için durmaksızın kınar. Mantıklı tavsiyeler, ikna çabaları onlara işlemez, bir duvara çarpmış gibi çarpar sonra sekip geri döner. Bu yüzden de Freud kendi egosuna yönelik böyle suçlamalarda bulunan bir hastayı aksini göstermeye çalışmanın zerre yararı olmayacağını peşinen bize söylemiştir. Nevrotik öz suçlama ile melankolik öz suçlama arasındaki karşıtlığı bir vaka örneği vererek olabildiğince somutlaştırmak istiyorum. İlk vakamda bir kadından bahsedeceğim. Çok mutsuz olduğu için psikanalitik bir terapiye başvuran bir kadın bu. Ve terapi boyunca, analiz boyunca iki tane semptomundan bahsediyor. Bu semptomlardan biri bazı sosyal durumlarda ortaya çıkan konuşma yitimi, yani mutizm. Diğer semptom ise hipokondri. Analiz süreci boyunca ortaya çıkıyor ki ilk semptomunun altında yatan bastırılmış bir düşünce var. Bu bastırılmış düşünce şöyle ifade edilebilir. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Yani mutizm, bu konuşma yitimi, benim zaten söyleyecek bir şeyim yok fikriyle bağlantılı. İkinci semptom ise başka bir bastırılmış düşünceyle bağlantılı. İçimde bir şey var düşüncesi. Yani hipokondri, içimde bir şey var düşüncesiyle bağlantılı. Bu iki düşünceyi bir kefeye koyduğumuzda, karşılıklı tarttığımızda ikisinin de birbirine ne kadar zıt olduğunu görebilirsiniz. Ama bu kadın sürekli kendisiyle ilgili yanlış bir şey olduğunu, bir terslik olduğunu düşünüyordu. Analiz ilerledikçe ortaya çıktı ki babasının çocukkenki suçlamaları, işte sen yanlışsın, sen hatalısın, sen kusurlusun gibi suçlamaları, bu sözleri, imaları onda semptom haline almıştı. Bu iki bilinç dışı düşünce, bu iki önerme, işte benim söyleyecek bir şeyim yok ve içimde bir şey var, bunlar her ne kadar birbirine karşıt gibi görünse de bu kadının gündüz düşleri ilginç bir şekilde bu iki düşünceyi birbirine bağlıyordu. Uyanıkken şöyle hayaller kurduğundan bahsediyor bu kadın. Tabii hayal demek ne kadar doğruysa. Ameliyatlara giriyor ve ameliyatlardan çıktıktan sonra doktorlar ona şunu söylüyorlar. Tamam, her şeyi temizledik, içeri hiçbir şey bırakmadık. Kocasının yanına döndüğünde şöyle söylüyor, ameliyatlardan çıkıp kocasının yanına döndüğünde diyor ki kaybettiğim şeylere rağmen eskisi gibi sevilebilecek miyim? Aklından geçen soru bu, ona yönelttiği soru bu. Yani bu kadın analiz süreci boyunca kendi semptomları üzerine konuştuğunda ortaya çıkıyor ki bu kadının semptomları da konuşuyor. Ve şu soruyu soruyorlar. İçimde hiçbir şey yokken sevilebilir miyim ben? Bu arada şunu da hatırlatmakta, daha doğrusu belirtmekte fayda var. Bu ikinci semptom olan hipokondri kürtajla biten hamileliğinden sonra ortaya çıkmış. Bu kadının kendisinde yanlış bir şey olduğuna dair, bir terslik olduğuna dair soruları bir kesinlik içermiyor. Bu kadının semptomu bir soru soruyor aslında. Bir yargıya dayanmıyor. Bu öz suçlamalar varoluşsal suçlamalar değil. Onun özüne dair değil. Şimdi ikinci bir vakadan bahsedelim. Bu vakada başka bir kadın, Madame N adında bir kadın, Fransız psikiyatrist Jules Seglan'ın hastasıymış. Bu kadın menenjitten dolayı çocuğunu kaybediyor. Ve Çocuğunun menenjitten dolayı öldüğünü değil, kendisi yüzünden öldüğünü düşünüyor. Kendisini dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı olarak görüyor. Bu yüzden de işte çocuğu cezalandırılmıştı ve ölmüştü. Kendisi de bu şekilde cezalandırılıyordu. Acılar çekiyordu. Ve midesi ve böbreklerinin olmadığını gözlemlemişti. Ve bu ıstırapların nedeni aslında bu değildi. Yani midesi ve böbrekleri olmadığı için değil, kötülüklerin kaynağı olduğu için bu kadar acı çekiyordu. İlk vakadan çok keskin bir ayrım var değil mi? Burada bir yargı var çünkü. İçimde hiçbir şey yok. Çünkü kimseyi sevmedim. Bu bir soru değil. Buna kanaat getirmiş bu hasta. İlkinde öznenin öz suçlamaları aşka dair bir soruyu gizlerken, ikinci vakada özne zaten suçludur ve cezaya mahkum edilmiştir. Bir ceza çekmek zorundadır, bunun bedelini ödemek zorundadır. Tahmin edeceğiniz üzere ilk vakadaki kadın nevrotik bir kadın, histerik bir kadın. İkinci vakadaki kadın ise psikotik ve çok muhtemelen melankolik bir kadın. Yas ve melankoli dosyamıza bugünlük bir virgül koyuyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.